8. ayrım. Sayfa 78. 10. Yasama, yürütme ve yargı organlarının bütün temsilcilerine ve gerçek demokrasiyi sağlayacak tek güç olan sivil toplumu oluşturan duyarlı tüm bireylere saygıyla duyurulur. 1 Nisan 2011 Ankara. Toprağında, kendi doğasında güçlüdür gelincik çiçeği. Rüzgarlara karşı direnir, dimdik durur. Ama hunharca bir el uzandığında, sert bir dokunuşta nazik bedenini toprağa bırakıverir. Çaresizlikle, sessizce, isyan etmeden. Kadınlar da birer gelincik çiçeği gibidir. Kadın, insanca yaşamak istiyor. Eziyet görmeden, dayak yemeden, öldürülmeden, toplumsal hayata tam anlamıyla katılmak istiyor. Kendi aşağılık komplekslerini, yetersizliklerini tatmin etmek isteyen erkek de, tek üstünlüğü olan kas gücüne, şiddete başvuruyor. Bunu yaparken de asabiyim, mizacım bu türü asılsız sözlerin arkasına saklanıyor. Niçin yeni aldığı LCD ekran TV'sini kırmıyor veya sokakta kendinden iri yarı bir adama sataşmıyor? Sistemin ve toplumsal baskıların çaresiz bıraktığı şiddet mağduru kadınların acısını bir kez olsun yüreğinde hisseden hiçbir uygar insan bu ilkelliğe kayıtsız kalamaz. Düşündük ki azalacağına giderek artan şiddete karşı daha kapsamlı ve etkin bir mücadele yürütür ve daha somut adımlar atarsak, yani kendi evimizin önünü süpürürsek, dönüp başkalarına işlerini yapmalarını söyleyebiliriz. İşte gelincik projesi böyle doğdu. Toplumun kadından özür dileme girişimi olarak gördüğümüz gelincik projesi aynı zamanda bir sosyal devlet projesidir. Şiddeti önlemenin yolu toplumsal seferberlikten geçiyor. Biz yerel anlamda bu seferberliği başlattık. Proje ile birçok kamu kurumunu harekete geçirdik, desteklerini aldık. Gelincik projesinin ana fikri şiddet görmüş kadının doğrudan avukata ulaşmasıdır. Kadın bize ulaştıktan sonra elini hiç bırakmayız. Hukuki desteğin yanı sıra barınmadan meslek edinmeye her türlü sosyal ve psikolojik desteği sağlarız. Proje 3 yılda 25 bin şiddet mağduru kadına yardım elini uzattı. Aslında ilk günden itibaren yaşadıklarımızı, tanık olduklarımızı ayrı bir kitapta anlatmak lazım. Buradan kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için katkısını esirgemeyen herkese emsali zor görülür bir sorumluluk duygusuyla gelincik projesinde fedakarca çalışan tüm meslektaşlarıma ve personelimize sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum. Hepiniz cennetliksiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dilerim Ankara Barosu'nun bundan sonraki yönetimleri projeyi daha da geliştirerek devam ettirirler. Gelincik projesi için kamuoyuna yaptığım çağrı. Her gün kadınlar ve çocuklar, aşağılık komplekslerini kendi yetersizliklerini tatmin etmek isteyen vahşi ellerce dövülüyor, öldürülüyor, ırzlarına geçiliyor, istismar ediliyor. Biz avukatlar bu acımasızlığın, sistemin ve toplumsal baskıların çaresiz bıraktığı mağdurların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ankara Barosu bu ilkelliğe hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Ancak azalacağına giderek artan şiddete karşı daha fazla çaba sarf etmek, toplumun bütün kesimleriyle işbirliği içinde kapsamlı ve etkin bir mücadele yürütmek zorundaydık. Böylece gelincik projesi doğdu. Gelincik en sert rüzgarlara direnir. Tıpkı kadınlar gibi çiçeğini dökmez ta ki hoyrat bir el tarafından koparılıncaya kadar. Ankara Barosu gelincik projesinde şiddet mağduru kadınların ve çocukların yanında daima, her an, her aşamada konusunda uzman, gerekli temel iletişim ve psikoloji bilgilerine sahip bir avukatı olacak. Şiddet mağduru kadın veya çocuk bizim tarafımızdan karakola ve savcılığa götürülecek. Adli tıbba giderken yanında avukatı olacak. Kadın sığınma evine yerleştirilene kadar avukatı onun elini bırakmayacak. Ailenin korunması hakkındaki kanuna göre şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılması, mağduru tacize devam etmemesi için gerekli başvurular bizim tarafımızdan yapılacak. Boşanma, nafaka, maddi manevi tazminat, velayet, mal paylaşımı davaları maddi durumu iyi olmayan kadınlar adına bizim tarafımızdan açılacak. Ankara Barosu, proje destekçisi kurumlarla birlikte mağdur kadınların meslek edinmesi ve iş bulması için de gerekli bütün girişimlerde bulunacak. İlçe ve hatta mahalle bazında kadınları hakları konusunda eğitmek üzere bütün gücünü seferber edecek. Artık kadının yanında Ankara Barosu'nun desteği, gelincik projesinin gücü var. Proje destekçilerimiz ve fedakarca kendini projeye adayan avukatlarımız sayesinde başarıya odaklandık. Ankara'dan başlayarak tüm Türkiye'ye bu projeyi baroların öncülüğünde ulaştıracağız. 13 Nisan 2011 Ankara. 1971 muhtırası sonrasında devlet güvenlik mahkemeleri anayasaya girdi. Böylece anarşiyle, terörle mücadele edilecek gerekçesiyle çift başlı ceza yargılaması uygulamasına anayasal zemin hazırlandı. Adı üzerinde DGM'lerin görevi devleti korumaktı. Bu durumda DGM'lerde görev yapan hakim ve savcıların önemli kısmı ister istemez devleti koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlardı. Dolayısıyla bu mahkemelerin yaptığı yargılamalarda suçluyu suçsuzdan ayırmakta, suçu sabit olmayanı masum kabul etmekte büyük sorun vardı. Bu mahkemelerin yargılama usulü de zaten savunma hakkını sınırlayan hükümlerle doluydu. Savunma hakkı niye kısıtlanır? Savunma zayıflasın da suçlama daha kolay ispatlansın diye. İddia etmek suçu sabit görmek için yeterliyse yargılamaya ne gerek var? Yeterli olsaydı savcılara iddianame düzenleyerek işi mahkemeye gönderme yetkisi yerine doğrudan cezalandırma yetkisi verilirdi. Demek ki savunma hakkının zayıflatıldığı, adil yargılanma hakkının kısıtlandığı ortada. Gerçeğe ulaşılması amacından o kadar sapılır. Peki bir kişinin hangi mahkemede yargılanacağı, yani suçluyu suçsuzdan ayırt etmekten ziyade devleti koruma refleksiyle davranan DGM'de mi yoksa nispeten daha güvenceli olan genel görevli mahkeme mi yargılanacağı konusunda kim fiilen belirleyici oluyordu? Polis. Her ne kadar soruşturmayı savcı yürütse de polisin getirdiği dosyaya göre yürür işler. Dolayısıyla fiilen yetki poliste oluyor. Yani polis kendi değerlendirmesine göre devlet düşmanı diye nitelendirdi mi birini, vay halini onun. Polis kimin otoritesi altında? Hükümetin. Öyleyse devlet benim diyen hükümet, kendine karşı olarak gördüğü herkes üzerinde DGM'ler eliyle küçümsenmeyecek bir güce sahip idi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Türkiye aleyhinde verilen mahkumiyet kararlarının ve Avrupa Birliği'ne girme hedefi henüz var iken AB'nin etkisiyle DGM'lerden önce askeri hakim çıkarıldı. Sonra da bu mahkemeler 2004 senesinde kaldırıldı. Daha doğrusu kaldırılmış gibi yapıldı. Çünkü aynı gün, aynı anda yerlerine aşağı yukarı aynı yetkilerle özel görevli mahkemeler kuruldu. Aslında sadece bir isim değişikliği yapılmıştı. ÖGM'ler, DGM'lerin her anlamda devamı idiler. Ve askeri darbe ürünü DGM'leri mumla aratacak, Türkiye'ye büyük bedeller ödetecek yolculuklarına böylece başladılar. Ankara Barosu, başkanlığım döneminde ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçildikten sonra da mücadelesini verdiğimiz temel konuların başında ÖGM'ler vardı. Bu mahkemelerin yaptığı yargılamaların siyasileştiğini, adalete hizmet etmediğini artık herkes biliyordu. Biz de bu konudaki düşüncelerimizi sık sık kamuoyu ile paylaşıyorduk. Yeni DGM'ler kaldırılsın. 1. Özel görevli ağır ceza mahkemeleri Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde kaldırıldığı söylenen devlet güvenlik mahkemelerinin devamıdır. Başka bir anlatımla devlet güvenlik mahkemelerinin yalnızca ismi değiştirilmiştir. Esasa ilişkin bir değişiklik yapılmamıştır. 2. Bu mahkemelerin varlık sebebi devletin otoritesini ve devlet yönetimine hakim olan siyasi düşünceyi yargı yoluyla yerleştirmektir. Mahkemelerin herhangi bir siyasi düşüncenin tarafı olması asla kabul edilemez. 3. Özel görevli ağır ceza mahkemelerinde savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı zayıflatılmıştır. Savunma karşısında taraf konumunda olan savcıların yetkileri ise savunmayla dengelenemeyecek şekilde arttırılmıştır. 4. Böylece ülkemizde iki farklı ceza yargısı düzeni yaratılmıştır. 5. Hiçbir demokratik ülkede iki farklı ceza yargısı düzeni olamaz. Demokratik bir düzende adil yargılanma ve savunma hakları kısıtlanarak devlet otoritesinin pekiştirilmesi amaçlanamaz. Suçsuzluk karinesi ihlal edilerek hukuk devleti idealine ulaşılamaz. 6. Devlet güvenlik mahkemeleri ve bu mahkemelerin devamı olan özel görevli ağır ceza mahkemeleri uzun yıllardır her yönüyle tartışılmıştır. Ankara Barosu da anılan mahkemelerin kaldırılması gerektiğini defalarca kesin bir dille ilan etmiştir. 7. Bugün gelinen noktada özel görevli ağır ceza mahkemelerinin Türk hukuk düzeninden çıkarılmasının zorunlu olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. Demokrasiye inanan herkes açısından ortak olan bu görüşü yine demokratik yollardan hayata geçirme günü çoktan gelmiştir. 8. Genel seçim öncesinde demokrasi ve hukuk devleti açısından bütün siyasi partilerden talebimiz seçim bildirgelerinde özel görevli ağır ceza mahkemelerinin kaldırılacağının ve Türkiye'de iki farklı ceza yargılaması düzenine bir daha izin verilmeyeceğinin topluma taahhüt edilmesidir. 9. Ankara Barosu, demokrasi ve hukuk devleti hedefine ulaşılabilmesi için üzerine düşen görevleri tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapmaya devam edecektir. 6 Haziran 2011, Artvin. Koruma polislerinin görevi, korudukları şahsın can güvenliğine bir zarar gelmesini önlemektir. Koruma polisleri, korudukları şahsın hoşuna gitmeyeceğini düşündükleri pankartları kaldırmaya, şiddete başvurmayan protestoculara hadlerini bildirmeye kalkışamazlar. Kalkışırlar ise görevlerini kötüye kullanmış olurlar. Bir polis memuru, kanunun kendisine verdiği silahı ve yetkiyi kanuna aykırı olarak kullanırsa, elinde silahı olan bir kabadayıdan farkı kalır mı? Üstelik bu davranışı devletin otoritesine ve saygınlığına o kabadayıdan daha çok zarar verir. Polisin yanlışlarını bıkmadan, usanmadan dile getirmemin nedeni polis teşkilatına ve devlete olan saygımdandır. En ufak bir eleştiride insanları polis düşmanı olarak yaftalamak emniyet teşkilatımıza yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hiç kuşkusuz polisimizi de teröristlere ve kötü niyetli insanlara karşı korumasız bırakamayız. Burada bütün mesele polisin güç kullanırken kanundaki bütün şartlara uygun davranmasını sağlamaktır. Hopalı olaylar. Başbakanın koruma polislerinin keyfi davranışları sonunda hiç yoktan çığırından çıkarılmış, Metin öğretmen hiç yoktan öldürülmüş, birçok kişi hiç yoktan yaralanmış, devletin güvenlik güçleriyle halk hiç yoktan karşı karşıya getirilmiştir. Olaylardan çok kısa süre sonra Hopa'ya gittik. Halkla konuştuk. Metin Lokumcu'nun evini ziyaret ettik ve Artvin Varosu ile birlikte bir açıklama yaptık. İnsan kendi gözleriyle görünce, olayları yaşayanlarla doğrudan doğruya konuşunca daha iyi kavrıyor neler yaşandığını. Metin öğretmenin mütevazi evinde eşine, çocuğuna sarıldığında zihnim durmaksızın cevabını bilmediğim sorular sorup duruyordu. En sonunda kocaman bir tek soru kaldı ortada. Ne istediniz bu kendi halindeki güzel aileden? Artvin Barosu Başkanı ile birlikte yaptığımız açıklama. 31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen olaylar sonrasında başlatılan soruşturma hakkında demokrasi ve hukuk devletini korumak konusunda daima birlikte mücadele verme kararlılığında olan Artvin ve Ankara barolarınca aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur. 1. Protesto gösterisi şiddet içermemek kaydıyla anayasal bir haktır. Şiddete başvurmayan bir kişiye emniyet güçleri hiçbir şekilde güç kullanamaz. 2. Kolluk görevlilerinin cezalandırma yetkileri yoktur. Bu sebeple ne olursa olsun emniyet güçlerinin orantısız güç kullanması şiddettir ve asla kabul edilemez. 3. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırılık iddiasından ibaret olması gereken soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Erzurum Özel Görevli Savcısı tarafından yürütülmesi, savunma hakkını kısıtlamaya ve protesto gösterisi yapanları baskı altına almaya yönelik bir hukuka aykırılıktır. 4. Erzurum Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimi ise görevli ve yetkili olmadığı bir işte tutuklama kararı vermek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 37. maddesinde yer alan tabii hakim güvencesini ve ceza muhakemesi kanununun mahkemelerin görev ve yetkilerini düzenleyen 1. 3. 12. 250. ve ve 252. maddelerini açıkça ihlal etmiştir. 5. Protesto gösterisi yaptıkları için gözaltına alınan kişilerin müdafilerinden emniyetteki ve Erzurum Özel Görevli Savcısındaki ifade almalarda vekaletname ibraz etmelerinin talep edilmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 149., 150. ve 154. maddelerini ihlal eden, savunma hakkını yok sayan çok ağır bir hukuka aykırılıktır. 6. İfade tutanaklarının müdafilere verilmemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153. maddesini ihlal eden, savunma hakkını görmezden gelen bir başka hukuka aykırılıktır. 7. Esasen şüphelilerin müdafilerine yönelik olarak soruşturmanın başından itibaren yapılan bütün hukuksuz uygulamalar, yargının 3 eşit makamından biri olan savunmayı dışlamak suretiyle kanunlara aykırı, keyfi bir soruşturma yürütmeye yöneliktir. 8. Bugün bir kez daha görülmüştür ki, devlet güvenlik mahkemelerinin devamı niteliğinde olan özel görevli ağır ceza mahkemelerinin demokratik bir ülkede yeri yoktur. 9. Unutulmamalıdır ki, savunmanın dışlandığı bir ortamda adil yargılanma olmaz ve gerçeğe ulaşılamaz. Savunmanın dışlandığı bir ortamda yalnızca ve yalnızca baskı ve keyfilik hüküm sürer. Kamuoyuna, demokrasi ve hukuk devleti adına büyük bir kaygıyla duyurulur. 2 Temmuz 2011 Sivas. Ah madımak ah! Bir insan başka bir insanı nasıl katleder? Nasıl bir vicdansız bir insanı yakar, kül eder? Bu ne kin, bu ne öfke, nasıl bir kalp bu kadar taşlaşabilir? Yakılarak öldürülen 35 canımızın aileleri o sözde Bilim ve Kültür Müzesi'nin içinde hala adım atamıyorlar. Neden mi? Evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, yeğenlerinin katilinden sorumlu göstericilerden ikisinin ismi olaylar sırasında öldükleri gerekçesiyle Hakk'a yürümüş canların isimleriyle birlikte anı duvarlarında yazıyor da ondan. Sivas valisi ölüm üzerinden siyaset yapmayın diye cevap yazıyor bize. Öldürülen ile ölümden sorumlu olanlar arasında ayrım yapmayan vali beye soruyorum. Kim ölüm üzerinden siyaset yapıyor sayın vali? Siz mi, biz mi? O ailelerin acısı niçin hala kabuk bağlayamıyor biliyor musunuz sayın vali? Gecenin sessizliğinde vicdanınızla baş başa kaldığınızda bir düşünün. Cevabı zor değil. Eminim bulacaksınız kalbinizin bir yerlerinde. O iki ismin silinmesi için davamızı açtık. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Ancak sözümüz söz olsun. Bir gün o binayı hoşgörü müzesi yapacağız hep birlikte. Bu topraklarda yaşanan bütün acılara inat. Bir gün söküp atacağız o iki ismi oradan. Sivas gibi cennet bir kent bu acıyla değil, şanlı tarihine yakışır şekilde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe karşı tek vücut olmasıyla anılır olacak. 2 Temmuz katliamı dolayısıyla yaptığım açıklama. Saz, söz, semah yandı. Aşk ola. Kızılırmak boylarında bir şehir. Anadolu'nun doğusundan batısına atlayan eşikte kadim bir şehir. Hurri, Hitit, Roma, Selçuklu, Türkmen, Kürt, Ermeni, Rum, Çerkez, Zaza, tüm kültürlerin geçtiği, tüm kültürlerin birbirleriyle kucaklaştığı, farklı inançların boy verdiği bir şehir. Pir Sultan Abdal'ın Dostum Dostum, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünün birlikte söylendiği bir şehir. Temmuz sıcağında bir şehir. 2 Temmuz 1993 Cuma. Gökyüzünü kara bulutlar kaplıyor. İnsanlar yanıyor. İnsanlık yanıyor. Ülkem yanıyor. Alevilerin üç güzeli, saz, söz, semah yanıyor. Gözü dönmüş cumhuriyet düşmanları bağırıyorlar. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak. 35 can yanıyor. Özgürlük için direnen, eşitlik için mücadele eden, laik, demokratik, cumhuriyete sevdalı 35 güzel insan. 35 can. Orta çağ heveslilerinin heveslerini kursaklarında bırakarak aslında cumhuriyete can veriyor. Hacı Bektaş Veli, incinsen de incitme der. İncinsen de incitme. Fakat neden diye sormak zorunda değil mi her insan? Neden? Nasıl kıydınız diye sormak zorunda değil mi her insan? Nasıl? Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde neden ve nasıl kıydınız o canları? Madımak'ta yakılan şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, bakın ne diyor. Bunca yıllık acıdan sonra diyet istemiyorum. İçimde intikam duygusu yok ama bir öfke ve yalnızlık duygusu içinde olduğumu yadsıyamam. Yine de benim kalbimdeki gizli nokta herkesin eşit olduğu, yaşamı ortaklaşa paylaştığı, güzellikler ürettiği yepyeni bir dünya özlemi. Metin Altıok'tan öğrendiğimse kişi kendine acı veren olumsuzluklara baş kaldırabilmelidir. İçinde duyduğu acı ancak böyle anlamlanır ve değer kazanır. Hep birlikte sormaya devam edelim. Yangına seyirci kalan devlet nasıl olur da hala geride kalanların yüreklerini serinletmek istemez bir türlü? Solingen'deki olayın acısından farklı mı Sivas'ın sızısı? Solingen'deki gibi Madımak Oteli'ni müze yaparak, her yıl ölenleri anarak, yananların yakınlarının yüreklerine su serpmek çok mu zor? Solingen'de sızım sızım yanan Mevlüt'e gencin yüreği, Sivas'ta yanan Belkıs Çakır'ın annesi Makbule Çakır'dan farklı mı? Almanya'nın Solingen'de diktiği anıtın benzerini Sivas'ta dikmek çok mu zor? Bugün hepimizin böylesi hoşgörü ve kucaklaşmaya, barışa her zamankinden daha çok gereksinimi var. Gün linç kültürü değil, bir arada yaşama kültürünü savunma günüdür. Büyük Pir'in dediği gibi gelin canlar bir olalım. Bu büyük utancı hafızalara kazımak için gelecek kuşakların bu katliamı ibretle hatırlamaları ve bu toprakların bir daha böyle kara ve lanetli katliamlar görmesine engel olmak için Madımak'ı müze yapalım. Sivas'ta sevgi, dostluk, barış adına semahlar dönelim. Menemenleri, Madımakları, eşitsizliği, hoşgörüsüzlüğü tarihte bırakalım. Bir daha böyle karanlık günler yaşamamak dileğiyle. 8. ayrımın sonu. Sayfa 92.